Serin hülyasıyla bahçelerin başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtısından billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan. Çinilere sinmiş Kur'an sesini, fetih günlerinin saf neşesini. Aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu, bu hayal içinde ve ufkumuzu. Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk, havayı dolduran bu uhrevi ahenk. Bir ilah uykusu olur elbette, ölüm bu tılsımlı ebediyette. Belki de rüyası eski cetlerin, beyaz bahçesinde su seslerinin. Evet değerli gönül dostları, Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait Bursa'da Zamanla, Zaman isimli şiirle başladık bugünkü medeniyetimize, yolculuk programımıza. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, Sudan Sanata programımızın geçen haftadan devamını bu hafta yine değerli hocamız Abdullah Kılıç'la beraber yapacağız. Çünkü orada konuştuğumuz konuları bitiremedik güzelliğinden, sohbetin içeriğinden. Bugün sizlerle su medeniyetimizin bir başka önemli bölümü olan şadırvanları konuşacağız. Sonrasında hamamlara geçiş yapacağız. Evet, şadırvanlar bizim cami kültürümüzün, ibadet kültürümüzün en önemli unsurlarından bir tanesi. Şimdi şadırvan geleneği bizde nasıldı, nasıl başladı? Bununla sohbetimize başlayıp size de hoş geldiniz diyelim.
Teşekkür ediyorum. Geçen hafta su kültürümüzle alakalı bir genel konuşma yapmış olduk. Su medeniyeti deyince hatırlatmak gerekirse birçok unsur birden bu konunun içine giriyor. Su kemerleri, köprüler, su yolları, çeşmeler, günlük hayatta kullandığımız su eşyaları, tamamı bunlar su kültürümüzün içine giren unsurlar. Kültür açısından, medeniyet açısından baktığımız zaman da bu eserlerin üzerine kendi yaşama biçimimizin izlerini yansıttığımız için bu medeniyetin izini biz takip ediyoruz ve kültür sanat eseri olarak belirtiyoruz demiş idik. Bu silsileden gidecek olursak suyu kültüre dönüştürdüğümüz yapıların bir tanesi de şadırvanlardır.
Su kültüre dönüşüyor, ibadete dönüşüyor, medeniyete dönüşüyor. Değil mi? Yani bunun
hayatın
hepsi
kendisi zaten, evet, her şeyiyle. Şadırvanlar.
Temizleyici, arındırıcı, tabii, kalbe, tabii, bedene tabii, dokunan tabii. Yanı da apayrı bir mesele.
Mesela bir de şu yönü var, madem oradan girdiniz. Su ve temizlik meselesi bizde imanın gereği olan bir şey. Dolayısıyla bu bizde olan bu temizlik ruhu, bu temizlik hayatın her alanına bütün detayıyla yansıyan bu temizlik ruhu, Batılılarda böyle bir şey yok. Yani yıkanma kültürü yok, temizlik kültürü yok, böyle şeyleri bilmezler. Günlük hayatta suyu kullanırken adetleri, düzenleri, tertipleri, yemek yeme adabı, şunusu bunusu yok. Bizim hayatımızın her alanı düzenlenmiş.
Yani bir Müslüman eli, dili, aklı, kalbi temiz olacak.
Yani temiz olacak.
Böyle bir insan tipi.
Ve tertipli olacak. Yani düzenli olacak. 24 saati bütün ayrıntılarıyla hem gecesi hem gündüzü düzenlenmiş bir insan profilinden söz ediyoruz. Ve bu peygamberimizden beri böyle devam ediyor Müslümanların hayatında. Müthiş bir şey bu.
Evet.
Yani o dönemin Avrupa'sına veya başka kültürlere baktığınız zaman böyle bir temizlik kültürü yok. Yani oradan girecek olursak. Dolayısıyla bu ümmet peygamberini çok sevmiş. O kadar sevmiş ki hayatının her zerresine onu aynen yansıtmaya çalışmış. Bunu da en güzel işte bu eşyalarda, bu günlük kullandığı, yaptığı eserlerde görüyoruz. Yansıyoruz ve biz de bunları okumaya çalışıyoruz.
Gelelim şadırvanlara.
Şadırvanlara gelelim. Tabii şadırvan hemen hemen herkes bilir aşağı yukarı. Camilerde abdest alma yerleri olarak yapılmış. Suyun mimariyle oyun oynadığı mekanlar bir anlamda.
Evet, bu tarif güzel. Bir daha söyleyelim hocam bu tarifi.
Suyun kendi mimarisiyle oyun oynadığı mekanlardır. musluklarından şırıl şırıl sular akan şadırvanlar, etrafında oturanlar ve abdest alanlar için huzur, aynı zamanda da iç ve dış temizlik vasıtasıdır.
Müminleri yani, kardeşleştiren yapılar.
Yani
bir araya getiren.
Bu camilerin iç avlularının ortasında tek bir yapı olarak olabildiği gibi, camilerin dış duvarına bitişik olaraktan çeşme sırası şeklinde de yapılmış olanları var. Su ve kuş seslerinin birbirine karıştığı bu mekanlar, camilere bağlı olarak cami formu içerisinde inşa edilmişler. Bunların tabii birçok güzel örnekleri var. Bu külliyelerimizde özellikle güzel örnekleri var. Dolaşanlar bilirler. Mesela en güzelleri Bursa Ulu Camii'nde, Süleymaniye Camii'nin içinde, Sultanahmet Camii'nin içinde, avluların ortasında ve Sultanahmet'te ayrıca yan tarafta musluk sırası şeklinde şadırvanlar var. Bu dediğimiz gibi suyun, kuş seslerinin, temizliğin ve bizim güzel insanımızın gönlünü temizlemek için oraya gelen temiz insanlarımızın buluştuğu cıvıl cıvıl mekanlardır.
Huzur mekanları, huzur hocam. Mekanları. Huzur arayan böyle bir ortama sahip olursa huzur budur.
Yani işte değil o mi? Şekilde yapılmış
İslam
şeyler.
Huzur dini.
Evet. Genellikle sekizgen gövdeli yapılıyor bunlar. Mermerden yapılıyorlar. Üzeri çatı veya kubbeyle örtülü. Tek yapılar olabildiği gibi, dediğimiz gibi caminin dış duvarına bitişik olarak da yapılabiliyor. Şadırvanın ortası su deposudur. Su doldurulur. Yan taraflarında da sekizgense sekiz yüzünde de ayrıca muslukları olur. Bu şekilde abdest alma, dinlenme, huzur mekanları olarak tarihimiz boyunca yapıla gelmiş şeylerdir. İbadetle su, suyun temizliği ve dinlendirici özelliği buralarda birleştirilmiştir şeyimizde, kültürümüzde.
Ulu Cami'de bu şadırvanın bir de caminin iç kısmı alınma durumu var değil mi?
Ondan özellikle bahsedelim. Sizin girişte okuduğunuz şiir de onunla alakalı. Yani ibadet, eğitim, hastane gibi mekanlara giren kişi aynı zamanda su sesleri içinde dinlendirici, huzur dolu bir ortama da girmiş oluyor bu şadırvanlar sayesinde. İşte Ulu Cami girenler görmüşlerdir. Gitmeyenler de gitsinler. Bursa Ulu Cami'nin tam ortasında, ki üstü açıktır. Tam ortasında şadırvan var. Şadırvanın üst kısmı açık. Ancak şimdi cam mekanla falan örtülmüş. Eskiden tamamen açık. Suyu ibadethanenin tam ortasında ibadetle birleştirmişler. Suyu, temizliği, huzuru, su şırıltısını ibadet şırıltısıyla, gönül temizliğiyle Vay. Birleştirdikleri muhteşem mekanlar bunlar.
Evet.
Bursa'nın, kısaca o camiden de söz edip öyle geçeyim. Bursa Ulu Camii 20 kubbeli, beylikler döneminden Osmanlı'nın büyük şahika eserlerine geçişin, beylikler döneminin son, Osmanlı'nın ilk büyük örneği.
Geçiş eseri.
Geçiş eseri. Yani çok kubbeli yapılardan tek kubbeli büyük yapılara geçişin ilk aşaması. Bursa Ulu Camii. Enteresan bir yapıdır. Büyük bir yapıdır. Halen dimdik ayakta. O gün olduğu gibi bugün neslimiz de onu koruyarak devam ettiriyorlar. Yani şadırvanlarımız hemen hemen bütün büyük camilerde
vardır. İstanbul değil mi? Bu konuda çok güzel örneklerin olduğu.
Buralarda bir şeydir. De evet, bunların muslukları da enteresan.
Nedir hocam o
bu,
enteresan olan ya?
Kitabı araştırırken işte hani bizim Sudan Sanat'a kitabımızda yer alıyor bunlar. Onu konuşuyoruz ya. Bunları
kafaları
araştırırken musluk, bildiğimiz musluk, ama musluğu belki işte o zaman yeni icat etmişler işte Mimar Sinan
geçen
zamanında.
Programda onu demiştiniz değil mi? Onu evet. Bir daha hatırlatırım dinleyicilerimize.
İlk burma lüle diyorlar ona. Burma
çeşmelerdeki değil mi?
Suyu kapatabilmek için burma lüle koymuşlar. İlk defa koymuşlar onu. Yani boşa akan su çeşmelerden boşa akan suları hem tasarruf etmek için hem de sokaklar çamurdan geçilmezmiş.
Müthiş bir icat yani.
Onu önlemek için burmalı lüle icat etmişler ve ilk defa kullanmışlar İstanbul'da. Daha sonra onun şeylerini gördük biz. İşte bu Türk-İslam Eserleri Müzesi diyorum hep. O müzede örnekleri var. Değişik değişik burmalı lüleler icat etmişler ve kullanmışlar çeşmelerde. Ve şadırvanlarda kullanmış. Şadırvanlarda kullanılan muslukların da ayrı bir özelliği var.
Nedir?
Hepsinin değişik değişik formları var. İşte buradan gösteremiyorum şey olarak, ama fotoğraflarından ancak belli olur. İşte tutacak yerleri farklı, kıvrım yeri farklı, ağızları farklı, işte aslan şeklinde
onların
var.
Onların bir sembolü var mı? Bir değeri yani?
Yok.
Verdiği bir mesaj.
Yok, artık devrinin zevkine göre değişik değişik yapılmış. Mesela Topkapı Sarayı'nın içerisindeki musluklar da enteresandır. Her musluk bir sanat eseri Topkapı Sarayı'nda. Birçok yerlerde çeşme var malum. Her adım başı çeşme görülür Topkapı Sarayı'nın içinde. Harem bölümünde özellikle. Oraların bu çeşmeleri ve muslukları da hepsi ayrı birer sanat eseri olan eserlerdir diyoruz. Yani şadırvanlarla ilgili tabii bizim şiirlerimiz var, edebiyatta yazılarımız var. Hayatımızın, kültürümüzün çok değişik alanlarına girmiş. Su, şiir, kuş sesi, caminin dinlendirici huzur hali filan. Bununla ilgili edebiyatımızda da sayısız örnekler var. Ancak bizim o konumuza girmiyor. Şadırvanın temizlik kültüründen hamamlara geçmek lazım mesela. Evet, evet. Hamamlara geçilebilir.
Gelelim hamamlara. Bununla ilgili olarak yani bizde hamam başlı başına bir kültür.
Evet.
Değil mi? Yani hem mimari yapısından tutun da o hamamın kullanım biçimine kadar birçok farklı unsuru içinde barındıran bir de bizim ecdadın külliye mantığında, külliye anlayışında bir bölümünü de hamamlar oluşturuyor. Yani ibadet mekanı var, işte okuma dediğimiz medreseler var, hanlar var, hamamlar var. Yani bunlar bütün bir yapının birimleri, parçaları. Bunlardan evet. Bir tanesi de hamamlar. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz dinleyicilerimize?
Necip Fazıl'ın iki beytiyle konuya gireyim. Kainatta ne varsa suda yaşadı önce, üstümüzden su geçer doğunca ve ölünce. Kah susar, kah çırpınır, kah ürperir, kah çağlar. Su eşyayı kemiren küfe ve pasa ağlar.
Evet. Harika.
Necip Fazıl böyle diyor. Bakın İster hamam misin? Konusunda da ne diyor Necip Fazıl'ın bir beyti daha var. Oradan hamamlara girmiş olayım. Bir hamam ki arınma gayesinden şaheser. Arınmışların yeri cennette nurlu Kevser.
Bir arınma yeri.
Bir hamam ki arınma gayesinden şaheser. Arınmışların yeri cennette nurlu Kevser. Sese bakın. Evet. Yani arınma gayesinden zaten bir şaheser. Hamamın kendisi arınma niyetinden şaheser diyor. Arınmışların yeri cennetten nurlu Kevser diyerek girmiş olurum. Şimdi hamam kültürü de ayrı bir kitap konusu, ayrı bir araştırma konusu, apayrı şeyler.
Tamam, biz burada özetini vereceğiz.
Özetini vereceğiz. Önce bu temizlik kültürünün, günlük temizlik, beden temizliğinin Osmanlı'da, daha önce Selçuklu'da veya bizim Türk İslam kültüründeki genel hatlarından söz edelim. Ondan sonra özelde hamama girmiş olalım. Malum temizlik imanımızın da gereği temellerinden olduğu için özellikle vücut yıkanması, günlük beş kere abdest almalar, işte her yerin temiz olması, elbise temizliği.
Cuma ibadetine hazırlık değil mi? Hazırlık. Bizde haftada bir kere mutlaka gusül abdesti alınarak değil mi? O gün özellikle Cuma gününe hazırlık yapmak.
Evet. Bu temizlik bütün alanlarımıza girdiği için günlük hayatımızın ve toplum hayatının bütün alanlarına girdiği için dolayısıyla suyu kullanmada bir takım müesseseler oluşturulmuş. Bunların en somut olanı da göze görülen, müesseseleşmiş olan, kurumsallaşmış olan, artık mahallenin ve şehrin kültürünün ve o şehrin büyük külliyelerin bir parçası olan veya olmadan yapılan en önemli yapılardan hamamlar olmuş oluyor. O zamanlar hamam dışındaki temizlik şöyle sağlanıyor. Evlerde, biraz büyük olan evlerde gusülhaneler yapılmış. Kendi evlerinde.
Oradaki adı gusülhane.
Gusülhane. Küçük küçük gusülhaneler var. Her evde yok ama. Yani biraz derli toplu evlerde, gusülhanelerde yıkanılıyor. Bunun dışında artık günlük hayatta bir şekilde yıkanma yolu buluyorlardı herhalde. Mesela çocukluğumdan ben şey yaparım, köy evinde gusülhane nereden bulacaksın? Köyde biz bir tek oda, işte 5-6-7 çocuk falan, bir oda köy damı evin içerisindesin. Eşiklikte yıkardı anam bizi mesela.
Eşiklik denen alanda.
Kapının arkasında bir bölüm ayırmışlar, işte hamam, banyo orası filan. Ama kültüre dönüşen, bu işin hamam dediğimiz kültüre dönüşeni şehirlerde, büyük yerleşim yerlerinde
sonra hamam
var. Evlerde işte biraz büyük evlerde gusülhaneler oluyor. Mahallelerde ise hamamlar meydana getirilmeye başlanıyor. Bu hamamlar hemen hemen her mahallede ve hemen hemen birkaç sokakta bir mahalle hamamları meydana getiriliyor. Bütün Osmanlı coğrafyasında var bu. Selçuklu coğrafyasında da var.
Evet.
Hamamlar meydana getiriliyor. Küçüklü büyüklü. Hamamlar iki gayeyle yapılmış. Birisi bu temizlik meselesi temel nokta. İkincisi de vakflara, vakfiyelere gelir getirmesi için yapılmış.
O da çok önemli.
İkinci gayesi bu. Yapılış gayesi hamamların. Yani şu demektir.
Belli bir ücret alınıyor. Hamamdan yararlanan kişiler.
Umumi hamamlar, çarşı hamamları mesela. Bunları vakfedenler, yaptırıp vakfedenler gelirini de filanca vakfa verilmek üzere bağışlıyorlar. Çünkü hamamlar gelir getiren yerler. Tek gelir getiren vakıflarda tek gelir getiren yer hamamlar.
Hamamlar.
Bu ilginç bir şey değil mi?
Tabii.
Yani çarşı hamamı yaptırıyor adamcağız. Bu hamamın gelirini de diyor filanca vakfa, filanca yerde yaptırmış olduğum camiye, medreseye, su yoluna vesaire, çeşmeye diyor gelirini oraya harcayacaksınız diye de kayıt düşüyor. İşte hamamlar iki gayeyle yapılmış. Birisi gelir getirsin diye, birisi de temizlik gayesiyle yapılmış. Bu hamamların dediğim gibi küçük çaplı olanlar, mahalle hamamları olabildiği gibi her birkaç sokakta bir veya her mahallede bir hamam
kadınlar
olduğu gibi.
Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı
ona geleceğim,
bölümler var.
Olabildiği gibi daha büyük şehirlerde daha büyük yapıların bir bölümü olarak da yapılıyor. Bu mahalle hamamlarında ve diğer büyük hamamlarda iki kısımdan yapılıyor. Sırt sırta iki bölümden oluşuyor. Bir tarafı hanımlar girişi, bir tarafı beylerin girişi olarak yapılıyor. Bunlar sadece şeye yönelik, iş görsün, hamam vazifesini görsün, temizlik görsün diye. Yani bir sanat eseri olsun diye yapılmamış bu mahalle hamamları. Standart işte kubbeleri var, ortasında göbek taşı var, yanlarda odaları var, işte soğukluk, ılıklık, sıcaklık
ona geçelim hocam.
Var.
Her hamamın kendi içinde bölümleri var. Değil mi? Nedir onlar?
Şimdi hamamların dediğimiz gibi küçük çaplı olanları temizlik, sadece temizlik gayesiyle, büyük külliyelerin içerisinde olanlar ise daha geniş amaçları var. Mesela bir Süleymaniye Külliyesi'nin hamamı külliyedeki bütün insanlara, talebelerinden, hocalarından, cemaatine kadar
hizmet ediyor.
Dar-ı şifası var, aşhanesi var, boy boy medreseleri var. Hepsine birden hizmet veren hamamdır. Yani külliye içinde iç bir hizmete yönelik bir anlamı var. Bu tür büyük yapılar da aynı zamanda sanat eserine dönüşmüş zaten. Yani o külliye içerisinde cami nasıl sanat eseri ise hamamları da sanat eserine dönüşmüş. Belki onu külliye ayrı konuşabiliriz. Hamamın kendi iç kısımlarına gelecek olursak, dediğimiz gibi temel gayesi temizlik. Hem kalp temizliği, gönül temizliği, dünyanın temizliği, hem beden, vücut temizliği anlamında temizlik olduğu için hamamlar ahalinin vazgeçilmez yerleri olunca işte bunu kültüre dönüştürmüşler. Yani hayatımızın içine girmiş.
Evet.
Yani sosyal hayatta hamam kültürü ayrı bir yer almaya başlamış. Mesela kına hamamları, gelin hamamları, güvey hamamları,
ayrı ayrı
gençlerin ayrı ayrı toplanıp gittiği hamamlar, hamam eğlenceleri, hamam yiyecekleri, hamam kıyafetleri, hamam işte peştemalleri, sabun çeşitleri, işte tas tahtları, çeşitleri, işte nisan tası falan diyorlar mesela. Su döküldüğü tasın içine yazılar falan yazıyorlar. Tılsımlı tas gibi şeyler falan icat ediyorlar.
Dualı taslar.
Dualı taslar falan oluyor. Gerçi onu nisan yağmurlarını biriktirip içmek için kullandıkları şey ayrı bir şey. Nisan tası dediğim şey. Yani bir kültür doğuyor. Kendiliğinden doğan bir şey bu. Bu ne demektir? Yani ihtiyacın neyse suyu kullanıyorsun. Kullanıyorsak madem, o zaman medeniyetimi de sanatımı da
buna göre
düzenlerim, şekillendiriyorum oluyor ve şekillenmiş oluyor. Biz de onu konuşuyoruz zaten. Yoksa evet, su zaruri bir ihtiyaç zaten kullanılıyor. Ama bizim incelediğimiz tarafı da bu.
Evet.
Yani medeniyetimizde hangi izi onların üzerine yansıtmışız, biz onun izlerini takip ederek şey yapmış oluyoruz. Hamamlarda işte ana olarak iki bölüm var. Bunu herkes kullanıyor. Hanımlar için ayrı bölüm, beyler için ayrı bölümler var ama çok büyük bir edebi var. Hamam kullanmanın çok büyük bir edebi var. Bu saydığımız günlerin, hamam günlerinin çok büyük bir edebi var.
Ondan
usulleri var.
Biraz bahsedebilir miyiz yani? Çünkü belki de bize yarayacak olan kısmı o kısımlar. Yani nasıl bir edep, adab söz konusu adam hamamlarda.
Evet. Şimdi bir defa Avrupalı seyyahlar anlatıyor bunu. buraya bir kısmını almıştım. Şimdi bulamam onu. Bir Avrupalı seyyah diyor ki, Türkler o kadar edeplidir ki diyor, hamamlarında diyor. Üstlerinde ayrı örtü, altlarında peştemal dedikleri ayrı bir örtü içerisinde yıkanırlar diyor. Bizimkiler gibi diyor, şırılçıplak yıkanmazlar diyor. Evet. Bu da bilmem kaçıncı
yüzyılda. Avret kültürü var yani bizde.
Anlatıyor, hamama gitmiş. Hamamdaki gördüklerini hayret içinde anlatıyor. Bunlar ne kadar edepli insanlar diyor. Hamamın içini anlatıyor uzun uzun. Şimdi hamamın dediğimiz gibi kendine göre edepleri var. Özellikle hanımlar için çok edepleri var. Kolay kolay her hanım hamama gitmez. Gittikleri zaman da belli bir düzen içerisinde giderler. Ve belli günlerde giderler daha çok. Gittikleri zaman da onu bir kültüre, eğlenceye, bir şeye dönüştürüyorlar. Özellikle kına hamamları yapılırmış. Bunun çeşitli hikayelerde, edebiyatımızda yeri vardır. Hı hı. Gelin hamamları derlermiş. Evet. Daha öncesinde işte toplu eğlenceli hamam günleri yaparlarmış bazen hanımlar. İşte daha çok da kaynanalar gelin beğenme noktaları oradaları takip ederlermiş falan. Böyle bir hamam kültürü var.
Şimdi hamama girildiğinde bir önce hazırlık var değil mi?
Soyunmalık bölümü var, ılıklık bölümü var ve sıcaklık bölümü
ne iş,
var.
Ne işlevleri nedir bu bölümlerin? Yani ılıklık bölümünde hamam öncesinde değil mi? Bir
evet.
Ortama o sıcak suya hazırlık mı yapılıyor?
Biz seke üzerinde soyunmalıktan sonra bir ılıklık bölümü var. Bir müddet orada durulabiliyor. Enine boyu uzanan dikdörtgen biçimde bir mekan burası genelde. Kemerlerle üç bölüme ayrılan bu bölümün bir işte ılıklık bölümü. Beşik tonoz dediğimiz sistem var. Belki tonozla örtülmüş. Orada kısa bir süre durabiliyorsun. Dinlenir gibi. Oradan içeriye. Esas sıcak kısmına
sıcaklık
geçiyorsun.
Bölümüne geçiyoruz. Ha. Orada da meşhur bir göbek taşı olayı var.
Ortada büyük bir göbek taşı var. Etrafında halvet hücreleri deniyor. Kısmen müstakil olarak ayrılmış olan yıkanma odaları bunlar. Bunlar mimari düzenleme içerisinde yapılıyor. Bu dediğimiz büyük yapılarda bunların hepsi tertipli düzenlidir. Her şey hesaplıdır. Mühendislik harikası çalışmalar bunlar. Yani bir de hamamda şöyle bir problem var. Su olduğu için
nem
olayı var. Onun da bir şekilde sirkülasyonun sağlanması lazım. Çünkü çürür bina bir anda yıkılır. Yani nem öldürür duvarı.
Malum. O da ayrı bir mühendislik konusu
tabii,
değil mi?
Tabii.
Başlı başına.
Yani ben şeyi inceledim. Atik Valide Külliyesi'nde Darüşşifa içerisindeki hamamı inceledim. Yıkılmış vaziyette şimdi. Tamir ediyorlar. İlk defa o kadar hamamın detaylarını gördüm. Arkada zifiri karanlık bir oda var. Orası işte ateş yakılan yer. Hiçbir yerle şeysi yok filan. Onun yanında böyle bir şeyin suyun herhalde bir şekilde konduğu yer filan var. Bir hazine mazine bir şeyler var. Oradan işte içeriye geçen yerler filan var. Yani şaşırdım. Hakikaten muntazam bir sistem koymuşlar. Bu sistem dahilinde bir yandan odunlar yakılıyor. O büyük kazanlar nerede ısıtılıyorsa su. Odunlar giriyor. Bir taraftan sular tahliye ediliyor. Bir taraftan şeyler kurutuluyor bir taraflarda. Çıkan eşyalar, peştemaller falan filan. Bir taraftan da insan sirkülasyonu idare ediliyor. Gerçekten kendi içinde bir fabrika gibi bir şey.
Kurumsal bir yapısı var.
Yapısı var. Burada şeyler de anlatılır. Bir takım menkıbe mi? Bunun biz tam belgesini bilmiyoruz ama şu çok anlatılan bir şey. Dinleyenlerimiz de çok duymuşlardır. Mesela bazı külliyeler için İşte işçiler abdestli çalışsınlar diye ilk olarak hamamın yapılması emredilip önce hamam yapısı bitirilip
ondan sonra
işçiler çalışan cami yanından sonra gelecek medrese ve cami binalarında
bu kadar incelik gösteriliyor.
Önce hamamın yapılıp orada artık işçilerin hizmetine sunulup ondan sonra diğer yapılara geçildiği de hep söylenir değişik külliye yapılarında.
İstanbul'da bir de birçok hamam var değil mi örneği onlarca?
Evet. Onlara
Osmanlı'dan kalma ecdadın yaptığı hamamların biraz daha içine detayına girelim. Bu hamamlarda çalışan insanlar var, görevli insanlar var. Bunların yaptığı işlerden biraz bahsedelim hocam.
Evet.
Eğer arzu ederseniz buyurun.
Şimdi hamam kültüründe kalmıştık. Dediğimiz gibi temizlik ruhumuzun, hayatımızın önemli parçası olan temiz, vazgeçilmez temizlik anlayışımızın gereği olarak hamamlara yansıyan bu kültürün unsurlarından söz ediyorduk. Hamamda bölümler var demiştik. Bir de bu hamamlarda çalışan insanlar var, hizmet edenler var. Bunlar vakfiyelerde belirtilmiş. Kaç kişi olacak, nasıl olacak, kim çalışacak,
özellikleri, detaylar
yazılmış. Mesela işte külhancı olur, meydancı derler, peştemalcı, çıkmacı, kahveci gibi, hamam uşakları gibi birçok isimlerle bahsediliyor bunlardan. Bunlar orada çalışan görevliler. Dediğim gibi bunlara tamamı yakın vakıf binalar. Burada hemen şunu da şey yapalım. Çalışanlara geçmeden hamamlar 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyılda falan yavaş yavaş kapatılmaya başlanmış. Bilerek kapatılmaya başlanmış veya azaltılmaya başlanmış.
Nedeni nedir hocam?
Sebebi şu. Özellikle çarşı hamamlarında çok aşırı odun ve su israfı olmaya başlamış. Bir müddet sonra. Yani devamlı odunlar gidiyor. Yükler dolusu odun harcanıyor. Odun kıtlığı başlamış. Çok su gidiyor. Su kıtlığı başlayınca çok fazla israfa yönelik olan hamamlar yavaş yavaş artık yapıma teşvik edilmemeye başlanmış. Onu da belirtmiş olalım. Daha sonra zaten artık değişti o. Evlere sular girmeye şey başladı. Hı. Şimdi burada kadın hamamları da hizmet edenler de var. Onlar artık böyle ana gibi kadınlar. Onlara başka bir şey diyorlar. Yıkayıcı manasına gelen natır diyorlar orada hizmet edenlere.
Bu da enteresan.
Kadınlardan hizmet edenlere natır diyorlar. Bazı belli hatırlı müşterilere hizmet edenlere analar diyorlar. Analar diyorlar, ustalar diyorlar, hizmet ediyorlar. Ondan sonra erkek hamamları yıkayıcıya malum tellak deniyor. Tellaklar var. Bu şekilde hizmet edenler var. Bunlar hep dediğimiz gibi vakfiyelerde bağlanmış, ücretleri belli. Ve bunlar bu hamamlarda hizmet edenler işte mütevellinin tasarrufuyla masraflar çıktıktan sonra kalanları, gelirleri külliyeye bağışlanıyor.
Bunlar işin ehli olan insanlar.
Evet.
O tellaklar falan mesela hamam içerisinde şimdi değil mi?
Evet.
İnsanlar bir takım sağlık merkezlerinden hizmet aldıklarında uzman kişileri orada çalıştırıyorlar.
Tam
değil
da
mi?
Bunu yani söyleyecektim. Mesela bunların dini, hukuki ve geleneklere ait olanlar şeklinde gruplandırmak mümkün bunları. Tellak veya natırların müşteriye karşı görevleri, yapılan hizmetleri, ücretleri, uyması gereken kurallar ve Müslüman olmayan hamam müşterilerinin uyması gereken kurallar nizamname olarak yer almış. Bunlar belirtilmiş. Yani gayrimüslim birisi hamama gelecek olursa şu şeylere uyacak diye de şartları var. O çalışan insanların uyması gereken şeyler var. Dediğimiz gibi de Osmanlı Türk sosyal hayatında yakın zamanlara gelinceye kadar hamama girilince bir taraftan yıkanırken bir taraftan da eğlenilir idi. Değişik şeyler, günler tertip edilir idi. Belki halen yapan vardır Anadolu'da. Belli günler yapılıyor olabilir ama son zamanlara kadar yapılırdı. Bir mesela gelin hamamı var, kına hamamı var, güvey hamamı var, lohusa hamamı olur imiş. Tamamen işte bu temizlikten temelini alan bu kültür kendine günlük hayatında böyle bir kültür oluşturmuş.
Bir de bu hamamlarda kullanılan eşyalar,
eşyalar var.
Nedir onlar hocam?
Peştemal, havlu takımı, hamam tası.
Bunlar işte, olmazsa olmazı olmaz. Yani.
Nalın denilen takım. Ne denir ona? İşte takunya.
Takunyalar var. Bunlar mikrop tutması falan diye herhalde değil mi?
Herhalde. Ondan sonra bohçalar, havlular, tülbentler, hamam tasları, fil dişi taraklar, keseler. Tüm bunlar büyük hamamlarda sanat değeri taşıyacak şekilde özenle yapılmış şeyler. Saraylardan kalan eserler ki bu bir kısmı Türk İslam Eserleri Müzesi'nde var bunların. Peştemaller var mesela Türk İslam eserlerinde. Nalin denilen böyle altın kaplamalı takunyalar var. Çok güzel işler. Görmek lazım. Şeyler var işte değişik tarak çeşitleri falan var. Bunlar hep saraydan kalan şeyler. Hamama ait kültürü de eşyaları da ayrı bir sanat zevkine dönüştürmüşler ve kullanmışlar. Bunların örnekleri de müzelerimizde mevcut.
Şimdi siz az önce şey demiştiniz. Bu batılı birçok seyyah geliyor Osmanlı diyarına, şehirlerine, İstanbul'a. Orada bu hamam kültürünü detaylı bir biçimde inceliyorlar. Bunlar hatıralarında yer veriyorlar. Şimdi benim de dikkatimi o hatıralardan biri çekti. Orada diyor ki Türklerde vücut kirliliği bir kabahattir. Bundan çok çekinirler ve bu ruh kirliliği büyük günah sayılır. Bunun için Türkler kendilerini daima temiz tutmaya gayret eder ve sık sık hamama giderler. diye devam eden böyle hatıraları var. Evet. Batılılar bu yönüyle bize hayran.
Evet, evet, evet. İşte bu söylediğiniz yazıda o Batılı seyyahın 16. yüzyılda gelip İstanbul'u gezmiş bir adam. Hamamın bölümlerini anlatıyor. İşte ılıklık vesaire bölümlerini anlatıyor. Mesela şeyi ilgisini çekmiş. Kubbede yuvarlak camlardan ışık alır diyor. Kubbede cam küçük küçük delikler var, camla kapatılmış. Işığı oradan alır diyor. İşte orada bir rahatlık hissedersiniz filan. Onlar anlatıyor. Diyor ki hamamda herkes mahrem yerlerini örter diyor. Almanlar gibi hamamda bütün yerler açık olarak çırılçıplak dolaşmazlar. Ayrıca Venedik'te olduğu gibi çıplak hamama girmezler. Türkler peştemalleriyle bel ve diz kapağı arasını örterler diyor. Bunlar belgedir bizim için, yani seyyahların neler gördüğü. Yani sadece bugün bunları uydurmuyoruz.
Böyle yani bir hamam kültürümüz var.
Hamam kültürü mahalle kültürüyle, mahalledeki çeşmeyle. Bakınız, mahalledeki çeşmeler, çok kısa çeşmelerden bahsetmiştik. Mahallelerdeki sıbyan mektepleriyle.
Şifahaneler.
Mahalle mektepleriyle, mahalle fırınlarıyla, mahalle, işte mahallede kullanılan ne olur başka? Hamamlarıyla bir bütünün, yani yaşayan bir organizmanın günlük hayatı, sirkülasyonu olan bir insan yaşayan mahalle kültürümüzün parçalarıdır bunlar. Ve bunların tamamı, bu tip eserlerin tamamı vakıf eserleridir. Gönüllü insanların yapıp bahşettiği ve bizim de hala konuştuğumuz, kitabelerinden esinlendiğimiz, dertli dertli kitabelerini okuduğumuz eserlerdir bunlar.
Şimdi gördük ki gerçekten de bu millet bir vakıf medeniyeti üzerine inşa etmiş. Bütün hayatını, geleceğini bu doğrultuda ortaya koymuş. Derin, köklü bir geçmişi olan, nedenleri olan, niçinleri olan bir medeniyet kurmuş. Az önce söylediğiniz, hani o külliye yapılar, hayatı bütün olarak gören bir bakışla, duyuşla, hissedişle, yaşayışla, eserleriyle günümüze, geleceğe taşınan bir medeniyetten söz ediyoruz. O medeniyetin mirası bizim içimizde, kalbimizde, gönlümüzde olmanın ötesine geçmenin artık vakti geldi. Değil mi hocam? Yani biz ne yapabiliriz? Biz bizim kendi geleceğimize, kendi neslimize, kendi çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu, bu aşk, bu heyecanı nasıl vereceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz?
Evet.
Bunu herhalde sorgulamak, bunu düşünmek, bunun derdini, tasasını yaşıyor, taşıyor olmak gerekir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Evet, evet, çok doğru. Yani bunları işte biz tekrar edip duruyoruz. Bizim belki kültür tarihçileri veya araştırmacılar olarak görevimiz bunları araştırıp bir takım belgeleri ortaya koyup ortaya koymak, kitap halinde, belge halinde ortaya koymak. Ama bunu değerlendirecek, yorumlayacak, günümüze göre yorumlayıp geleceğe taşıyacak olanlar da yeni müesseseler olacaktır herhalde. Bunlara bizim gücümüz yetmez. Ama şurası bir gerçek ki millet bugün de bu yüzyılda ne yaşarsa veya nasıl yaşarsa ikinci yüzyıla, bundan sonrakine o tortular kalıyor, o izler kalıyor. Dolayısıyla bu yüzyılda biz doğru gelenekler, doğru adetler, güzel şeyleri yaşamışsak bizden kalacak olan eserler de diyelim işte 22. yüzyıla güzel şeyler kalacaktır. O yüzden bugünümüzü inşa etmek adına kültürümüzü, medeniyetimizi doğru algılamak ve bugünkü gençliğimizi ve önümüzdeki gençliğimize doğru şeyleri yaşatmak zorundayız. Bu bunun için önemli. Yani biz geçmişi inceliyoruz ama geçmişin her şeyi güzel diye bir şey yok. Her şey örnek alınacak diye bir şey yok. Her şey mükemmel diye bir şey yok. Sadece bizim burada yaptığımız doğruları ayıklayıp çıkartıp belgelere dönüştürüp güzel olanları alıp geleceğe taşımak anlamındadır. İşte dediğiniz gibi bu tespit ettiğimiz güzellikleri almalı, yorumlamalıyız.
Uyarlamalıyız.
Bugünkü büyük müesseseler vasıtasıyla bunu tekrar müesseseleştirmeyiz, yorumlamalıyız ve yeni yeni vakıflar, yeni yeni müesseselerle de bunu geleceğe taşımamız gerekir. Bu da gerçekten büyük bir vazife. Bunu da yapan kurumlarımız oluyor, yapıyorlar sağ olsunlar. Ama bunun sanat boyutunda ne yapılacağı noktası apayrı bir sayfa.
Yani, o yanımız biraz zayıf gibi. Yani bu sanat boyutu, estetik boyut bizim günlük hayatımızda şöyle baktığımızda şu modern hayat diye tanımladığımız hayatın içinde sanki bir yerlere gitmiş, orada evet, duruyor gibi.
Yok. Niye yok? Çünkü devletin gücü gitmiş. O kadar büyük eser yapacak hem kültür gücü, medeniyet gücü zirvesi yok, hem öyle bir maddi güç yok. Bu anlamda rahmetli Ahmet Kabaklı'ya bir soru sordular bir konferansta. epey oluyor. 94 falan bir konferansına katılmıştık. Konu da Süleymaniye idi. Süleymaniye anlattı o güzel üslubuyla rahmetli. Oradan birisi bir soru sordu. Konferans sonunda dedi ki ya bugün niye bir Süleymaniye yapamıyoruz? Tek cevap verdi. Getirin bana Sinan'dan Süleyman'ı da size yapayım Süleymaniye'yi dedi.
Evet, demek ki bir Süleyman'a bir de Sinan'a ihtiyaç var.
Getirin bana dedi bir Süleyman'la bir Sinan yapayım size Süleymaniye'yi.
O zaman biz çözüm dedi. Esasen var, önümüzde duruyor. Yani bu Süleyman'ları, bu Sinan'ları yetiştirecek değil mi? Yani. O ruhu, o heyecanı, o aşkı, o gücü verecek bir anlayışa, bir kararlılığa, bir iradeye bizim evet. ihtiyacımız var.
Evet,
bu milletin evet. genlerinde, geçmişinde, kodlarında, derununda bu var.
Yani.
Bunu sadece açığa çıkarmamız, bunu bir heyecana dönüştürmemiz belki de bizi bekleyen şey bu.
Evet, yani çok işimiz var. Bu günlük pop sanatının furyasından gençliği kurtaracak, internet belasından kurtaracak çözümler, yeni onları sevk edeceğimiz, ilgilerini çekeceğimiz alanlar hazırlamak durumundayız. Ama buna gerçekten gücümüz yetmiyor. Yani bizim bu araştırmalar sırasında çektiğimizi bir bilseniz halimize acırsınız. Yani bu adamlar deli mi ya, ne uğraşıyor sokak sokak, bir çeşme bulacak da bir kitabı okuyacak da kitaba yazacak. Ulan kim ilgilenir senin çeşmendeki kitabıyla diyorsun. Yani bazen kendimize bile acıyoruz yani. Ama mecburuz arkadaşlar, mecburuz bunu araştırmak, tespit etmek ve çocuklara öğretmek zorundayız. Ama nasıl? Biz buraya kadar getirdik. Yani kitaba yazdık koyduk bitti, kitabın iki kapağı arasında hapis olarak kalıyor. İşte sizin programlarınızda sağ olun bunları bir parça paylaşmaya hocam. Çalışıyoruz. Ama yazık oluyor. Bundan çocukların haberi olmuyor. Çocukların varsa yoksa bütün dünyalar ellerindeki bir oyuncakla dünyayla ilişkisini kesip kaybolup
gitmekle.
Sanal bir
hayat içerisine hapsolmak.
Ama bunlara işte çözüm lazım. Çözüm lazım. Adalet tahtında oturdukça hatadan hıfzede Mevla vücudu Abdülaziz Han. Karagümrük meyanında edüptür hayriyle ihsan. Muvaffak oldu bu hayre, getirdi hoş su akan, içenler berrak sudan, edeler hayr ile dua, yapıp bu çeşmeyi ihya eyledi Valide Sultan diye bu çeşmeleri, bu kitabeleri okumaları, öğrenmeleri, hissetmeleri lazım ki çocuk ben kimim, bu hal neyin nesi, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, bunları kavrayabilsinler, öğrenmeleri gerekiyor.
Bunlar da kendi çocuklarına, kendi torunlarına değil mi?
Yani geleceği. Bir çırpınış devam ediyor. İnşallah Rabbim bir uyanış verir de herkese bu işlere daha büyük güçlü yerler, güçlü el atarlar da geleceğe taşınır yani.
Duasıyla diyelim. Yine dilinize sağlık. Ne ettiniz de geldiniz bize. Medeniyetimizin güzelliklerini anlattınız, aktardınız.
Şöyle şey yapalım, eksik kalmış olabilir. Bu hamamlardan konuşuyorduk. En son ya hamamla kültürü evet. bağladık, öyle bitiriyoruz. Şöyle bitirebiliriz. Dediğimiz gibi bu külliyelerle bağlantılı esas büyük sanat eseri diyeceğimiz hamamlar külliyelerle bağlantılı olanlar. Sadece bir iki örnek olsun diye söylemiş olayım. Süleymaniye Külliyesi ve içindeki hamamı, Haseki Külliyesi ve içindeki hamamı, Atik Valide Sultan Külliyesi Üsküdar'da ve hamamı ve buna benzer mesela Manisa'da var, Kayseri'de var, birçok yerde bu külliyeler ve hamamları bu bütünün önemli parçalarıdır. İzleyenlerimizden belki bugünün programı hatırası olarak şöyle bir şey rica edebiliriz. Çevrelerindeki tarihi eserlere lütfen yarından itibaren
tekrar başka gözle baksınlar.
Gelip geçtikleri, her gün geçtikleri şeye biraz daha dikkatli baksınlar. Hatta bir inceleyip öğrensinler orada ne olmuş, ne bitmiş, bu eser kimdir?
Nasıl? Kafa gözünden daha öte, gönül gözüyle değil mi bu eserlere ve içindeki ruha bakıp evet. anlamaya, onu sindirmeye çalışalım inşallah. Diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dilinize sağlık. Sayenizde bu güzellikleri bu yolculukta, medeniyetimize yolculuk programımızda paylaşmış olduk. Evet değerli gönül dostları, bir medeniyete yolculuk programımızın daha sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.